ayrım 7 sayfa 50 ünite 4 Türkiye'de ekonomik kalkınma ve büyüme sorunu çözümlü test soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınma için kullanılan ölçütlerden biri değildir? A. Okuma yazma oranının yükselmesi, B. Bebek ölüm oranları, C. Ortalama yaşam beklentisi, D. Milli gelir artışı, E. Ekonomik verimliliğin yükselmesi. Çözüm: ekonomik büyüme, üretim imkanlarının artması sonucunda milli gelirin artışı şeklinde nicel olarak ölçülür. Buna karşın ekonomik kalkınma, kentleşme, okuma yazma oranının yükselmesi, tarım sanayi dengesinin sanayi lehine gelişmesi, bebek ölüm oranları, ortalama yaşam beklentisi, ekonomik verimliliğin yükselmesi gibi sosyal ve ekonomik ölçütlerle ifade edilir. Yanıt D'dir. D. Milli gelir artışı. 2. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınma kavramının kullanıldığı ülkelerden biri değildir? A. Mısır, B. Türkiye, C. Norveç, D. Hindistan, E. Çin. Çözüm: Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği ülkeleri, İskandinavya ülkeleri, Japonya gibi gelişmiş ekonomiler için ekonomik büyüme kavramı, buna karşın Türkiye, Mısır, Azerbaycan ya da Hindistan gibi ülkeler için ise ekonomik kalkınma kavramı kullanılmaktadır. Yanıt C'dir. C. Norveç. 3. Ülkelerde izlenen yaşam uzunluğu, okur-yazar oranı ve yaşam kalitesi göstergelerini içeren ölçüme ne ad verilir? A. Ekonomik büyüme, B. İnsani gelişme göstergesi, C. GSYİH, D. PPBS, E. İnsani yaşam standardı. Çözüm: ekonomik büyüme, milli ve kişi başına gelirdeki artış ile ilgili olduğu halde, ekonomik kalkınmada gelirdeki nicel artışa ek olarak insani gelişme göstergesi olarak bilinen ölçüt de dikkate alınır. Sosyal ve kültürel göstergeleri içerdiğinden dolayı kişi başına gelir göstergesinden çok daha kapsamlı ve anlamlı olan insani gelişme göstergesi, ülke sıralamalarında güçlü bir göstergedir. Yanıt B'dir. B. İnsani gelişme göstergesi. 4. Aşağıdakilerden hangisi insani gelişme göstergesi hesaplanırken göz önünde tutulan kavramlardan biri değildir? A. Ortalama yaşam süresi, B. Okur yazar oranı, C. Kişi başına düşen gelir, D. Alım gücünün ABD doları karşılığı, E. Ekonomik verimlilik. Çözüm: İnsani gelişim göstergesi 1993 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Gelişme Programı tarafından hesaplanıp başlıca 3 alandaki gelişimleri göz önünde tutar. Uzun ve sağlıklı bir yaşam ölçümü ortalama yaşam süresi ile yapılır. Bilgi ölçümü okur yazar oranı ve ilkokul, lise ve üniversite dereceleri ile yapılır. Yaşam düzeyi ölçümü, kişi başına düşen gelir ve alım gücünün ABD doları ile yapılır. Yanıt E'dir. E. Ekonomik verimlilik. 5. Teşvik-i Sanayi Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Devletin üretimde tekelleşmesi sağlanmıştır. B. Piyasa ve liberal anlayışı yansıtır. C. 1927 yılında 15 yıllık süre için çıkarılmıştır. D. Bazı işletmelere karşılıksız arazi tahsisi, vergi muafiyeti gibi uygulamaları içerir. E. Teşvik politikalarıyla özel sermaye birikimine katkı yapılmaya çalışılmıştır. Çözüm: 1927 yılında çıkartılan bu kanunla Cumhuriyet'in ilk 7 yılında tam anlamıyla liberal bir ekonomi izlenmiş, bu dönemde çıkarılmış ve uygulanmış olan teşvik politikaları ile özel sermaye birikimine katkı yapılmaya çalışılmıştır. Yanıt A'dır. A. Devletin üretimde tekelleşmesi sağlanmıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi birinci sanayi planı uygulamalarından biri değildir? A. Devletçilik uygulaması başlatıldı. B. Mensukat, maden, seramik sanayicileri üzerine yoğunlaşıldı. C. Etibank ve Sümerbank kuruldu. D. Piyasa kuralına dayalı liberal anlayışa geçildi. E. Sanayileşmenin başlatılması yolunda önemli hamleler yapıldı. Çözüm: 1934 yılında uygulanmaya başlatılan birinci sanayi planı ile ekonomide liberal anlayıştan devletçi anlayışa geçilmiştir. Yanıt D'dir. D. Piyasa kuralına dayalı liberal anlayışa geçildi. 7. 1923-1950 yılları arası Türkiye'nin ekonomik kalkınma çabaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Teşviki Sanayi Kanunu ile birlikte liberal politikalar izlenmeye başlanmıştır. B. 1934 Birinci Sanayi Planı ile devletçilik başlatılmıştır. C. 1930'larda uygulamaya konulan devletçilik politikasıyla sanayi kesiminde bir düşüş gözlenmiştir. D. İkinci Dünya Savaşı yıllarında savaş ekonomisi uygulandığından ekonomik kalkınma çabalarına bir süre ara verilmiştir. E. 1947 yılında uygulanan Marshall Planı ile tarım alanında makineleşme hızlanmıştır. Çözüm: Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ekonomide ciddi bir yapısal değişim izlenmemiştir. 1930'larda uygulamaya konulmuş olan devletçilik politikasının sonucu sanayi kesiminde önemli bir artış görülmüştür. Yanıt C'dir. C. 1930'larda uygulamaya konulan devletçilik politikasıyla sanayi kesiminde bir düşüş gözlenmiştir. 8. Birinci 5 yıllık kalkınma planının dayandığı büyüme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Cobb-Douglas büyüme modeli. B. Leontief modeli. C. Harrod-Domar modeli. D. Hicks modeli. E. Sargent-Wallace modeli. Çözüm: 1963-1967 yılları arasını kapsayan birinci 5 yıllık kalkınma planında Harrod-Domar büyüme modeline dayanmıştır. Yanıt C'dir. C. Harrod-Domar modeli. 9. Planlı kalkınma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 5'er yıllık plan ve programları kapsar. B. İthalatı özendirici politikalar uygulanmıştır. C. Özel kesim yatırımlarının teşvikler yolu ile kamu hedeflerine yönlendirilmesi amaçlanmıştır. D. Tasarruf sağlamak için dış kaynaklara başvurulma yoluna gidilmiştir. E. Ekonomik büyüme hedefleri yanında gelir dağılımının düzeltilmesi de amaçlanmıştır. Çözüm: Planlama ile girilmiş olan yeni dönemin en önemli özelliği 1950-1958 döneminde sürdürülen liberal ve serbest ticaret politikalarının yerine ithal ikameci ve korumacı politikaların geçirilmesidir. Yanıt B'dir. B. İthalatı özendirici politikalar uygulanmıştır. 10. Birinci 5 yıllık kalkınma planı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 1963-1967 yıllarını kapsar. B. Harrod-Domar modeli büyüme modeline dayanır. C. Yılda %7 oranında büyüme öngörülmüştür. D. Gerçekleşen büyüme oranı %7'dir. E. Gerekli olan tasarruf miktarı dış kaynağa başvurularak sağlanma yoluna gidilmiştir. Çözüm: 1963-1967 yıllarını kapsayan birinci plan döneminde hedeflenen büyüme oranı %7, gerçekleşen büyüme oranı ise %6,6'dır. Yanıt D'dir. D. Gerçekleşen büyüme oranı %7'dir. 11. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 4. 5 yıllık planın başarısız olma nedenlerindendir? 1. Büyük buhran. 2. ABD ambargosu. 3. Petrol şokları. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1-2. D. 1-3. E. 2-3. Çözüm: 4. 5 yıllık plan 1970'lerde yaşanan Kıbrıs olayları, ABD'nin ambargosu ve petrol şoklarının getirdiği sıkıntılar nedeniyle hedefine ulaşamadan 1979 bunalımına girilmiştir. Yanıt E'dir. E 2-3. 12. İlk dört plan döneminin ekonomik kalkınma ve büyümeye etkileriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yetişkin okur yazarlık oranı yükselmiştir. A. Yetişkin okur yazarlık oranı yükselmiştir. B. Okullaşmanın oranı yükselmiştir. C. Tarım kesiminde büyüme gerçekleşmiştir. D. Sanayi kesimi belli bir büyüme hızını yakalamıştır. E. Doğum yaşam beklentisi artmıştır. Çözüm: ekonomik büyüme ve kalkınmada lokomotif rolü gören sanayi kesiminin ilk üç plan döneminde hedefi tutturamadığı, ancak belli bir büyüme hızının yakalanmış olduğu söylenebilir. Bu durum tasarruf imkanlarının kısıtlı olması varsayımı altında olumlu karşılanabilir. Buna karşın tarım kesimi ise hedefin üzerinde bir daralma göstermiştir. Yanıt C'dir. C. Tarım kesiminde büyüme gerçekleşmiştir. 13. Aşağıdakilerden hangisi 1980'li yıllardan önce Türkiye'de sanayileşme politikasının temelini oluşturur? A. Sanayi mallarının ithal edilmesi politikası. B. İthal ikamesi politikası. C. Dışa dönük sanayileşme politikası. D. Altyapı yatırımları politikası. E. Sanayi mallarının ihraç edilmesi politikası. Çözüm: planlama ile girilmiş olan yeni dönemin en önemli özelliği, 1950-1980 döneminde sürdürülen liberal ve serbest ticaret politikalarının yerine ithal ikameci ve korumacı politikaların geçirilmesidir. Yanıt B'dir. B. İthal ikamesi politikası. 14. Planlama dönemleri içerisinde hedef büyüme oranı ile gerçekleşen büyüme oranları göz önüne alındığında en başarısız planlama dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Birinci plan dönemi. B. İkinci plan dönemi. C. Üçüncü plan dönemi. D. Dördüncü plan dönemi. E. Beşinci plan dönemi. Çözüm: 4. 5 yıllık plan 1970'lerde yaşanan Kıbrıs olayları, ABD'nin ambargosu ve petrol şoklarının getirdiği sıkıntılar nedeniyle hedefine ulaşamadan 1979 yılında bunalıma girilmiştir. Bu dönem için hedeflenen büyüme oranı %8 iken gerçekleşen oran yalnızca %1,7 olarak tespit edilmiştir. Yanıt D'dir. D. 4. plan dönemi. 15. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası ekonomi politikaları ile ilgili yanlış bir bilgidir? A. Dışa açık bir yapıya geçilmiştir. B. Liberal ekonomik sistem belirlenmiştir. C. ihracata yönelik hamleler yapılmıştır. D. Kamu açıklarının finansmanında bankalardan borçlanma yoluna gidilmiştir. E. İthal ikameci politika uygulanmıştır. Çözüm: İthal ikameci politika 1980 öncesi denenmiş olup ekonominin döviz darboğazına girmesinin nedeni olarak görülmüştür. 1980 sonrası uygulanan politikalardaki farklılık ekonominin ihracata yönelik liberal ve parasalcı politikalara yönelmesidir. Yanıt E'dir. E. İthal ikameci politika uygulanmıştır. 16. 1980-2000 yılları arası ekonomik kalkınma ve büyüme ile ilgili verilerden hangisi yanlıştır? A. Bankacılık sektöründe gerileme tespit edilmiştir. B. Bu dönemde gerçekleşen büyüme oranı ortalama %4,5'tur. C. Bu dönemde sanayi sektöründe az da olsa gelişme devam etmiştir. D. Bu dönemde tarım sektöründe gerileme gerçekleşmiştir. E. Okullaşma oranında yükselme gözlemlenmiştir. Çözüm: Bu dönem boyunca hedeflenen yıllık ortalama büyüme oranı %6 iken gerçekleşen yıllık ortalama büyüme oranının ancak %4,5 olduğu görülmektedir. Ayrıca bu dönem verilerinden sanayileşmenin sürdüğü, tarım sektörünün gerilediği, bankacılık kesiminde hızlı bir gelişmenin olduğu gözlemlenmiştir. İnsani gelişme göstergelerinde zaman içinde olumlu seyrettiği görülmüştür. Yanıt A'dır. A. Bankacılık sektöründe gerileme tespit edilmiştir. 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980'li yıllarda kamu gelirlerine ilişkin olarak izlenen maliye politikalarından biri değildir? A. Katma değer vergisi uygulamasına geçilmesi. B. Vergi yükünün arttırılması. C. Toplam vergiler içinde ağırlığın dolaylı vergilere kaydırılması. D. Kamu açıklarının finansmanında hazine en çok Merkez Bankası'ndan borçlanmaktadır. E. Kamusal yük sermaye üzerinden topluma kaydırılmaya çalışılmıştır. Çözüm: Sermayenin maliyet yönünden desteklenmesi ve iç talebin azaltılmasına karşın ihracatın istenen boyutta arttırılamaması ve bu yolla cari açık sorununun çözüme ulaştırılamaması ekonomi yönetimini sıcak para operasyonuna yöneltmiştir. Bundan dolayı hazinenin Merkez Bankası'ndan borçlanmasına sıkı limit getirilerek kamu açıklarının finansmanında bankalar sisteminden borçlanmaya gidilmiştir. Yanıt D'dir. D. Kamu açıklarının finansmanında hazine en çok Merkez Bankası'ndan borçlanmaktadır. 18. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programının uygulanmasını zorunlu hale getiren sebeplerden biri değildir? A. 1990'lı yılların sonundaki krizler. B. Cari açığın artması. C. Ekonomide %9 dolaylarında görülen küçülme. D. Enflasyon oranındaki artış. E. Reel faiz oranlarındaki yükselme. Çözüm: 1980'lerin monetarist ve sermaye yanlı politikalarının 1990'lara taşıdığı yük ve dönemin sonuna doğru yaşanan krizler bir taraftan enflasyonun önlenemez yükselişini kamçılamış, diğer taraftan cari açığı olağanüstü boyutlarda büyütmüştür. Yanıt E'dir. E. Reel faiz oranlarındaki yükselme. 19. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri güçlü ekonomiye geçiş programının IMF programından farklılıklarındandır? 1. Enflasyon hedefinden vazgeçilmesi. 2. Döviz kurunun dalgalanmaya bırakılması. 3. Cari açığın kapatılması hedefi. A. Yalnız 1. yalnız 2, C 1 2, D 1 3, E 1 2 3. Çözüm: Şubat krizi ertesinde güçlü ekonomiye geçiş adı altında yeni bir program başlatılmıştır. Bu program IMF programının genel hatlarını taşıyor olmakla beraber iki temel noktada farklılık göstermektedir. Bunlardan birincisi enflasyon hedefinden vazgeçilmesi, ikincisi ise döviz kurunun dalgalanmaya bırakılmasıdır. Yanıt C'dir. C 1 ve 2. 20. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programının kapsadığı ilkelerden biri değildir? A. Faiz dışı fazla oluşturabilmek için kamu reel harcamaları artış hızının milli gelir artış hızının altında tutulması. B. Transfer harcamalarındaki artışın hızlandırılması. C. Ücret artışlarının sınırlandırılarak sağlanacak fonların tasarrufa yönlendirilmesi. D. Özelleştirmelerle yaratılacak fonların faiz ve borç ana para ödemesinde kullanılması. E. Dış krediler ve IMF yardımlarının borç itfasında kullanılması. Çözüm: Güçlü ekonomiye geçiş programı 4 ana ilkeyi kapsamaktadır. Kamu reel harcamaları artış hızının azaltılması, ücret artışlarının sınırlandırılması, özelleştirmeler sayesinde ek fonların sağlanması ve dış kredi ve IMF yardımlarının borç ödemesinde kullanılmasıdır. Yanıt B'dir. B. Transfer harcamalarındaki artışın hızlandırılması. 21. Aşağıdakilerden hangisi IMF ve güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamalarının kalkınma ve büyüme üzerindeki etkilerinden biri değildir? A. Yetişkin okuryazarlık oranı yükselmiştir. B. Okullaşma oranı yükselmiştir. C. Doğumdan yaşam beklentisi yükselmiştir. D. Sanayi sektöründe ciddi yükselmeler gözlenmiştir. E. Tarım sektöründe daralma gerçekleşmiştir. Çözüm: Bu programların uygulandığı 2000-2010 yılları aralığında sanayi sektörünün ekonomi içindeki payı %27.8'den %27'ye gerilemiştir. Yanıt D'dir. D. Sanayi sektöründe ciddi yükselmeler gözlemlenmiştir. 22. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin ekonominin ilk dönemlerde ağırlıklı olarak rol alma nedenlerinden biri değildir? A. Tekel piyasası oluşturma isteği. B. Altyapı yatırımlarının yapılması. C. Bölgesel dengesizliğin giderilmesi. D. Piyasa ortamının oluşturulması. E. Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması. Çözüm: Kamu kesimi ilk dönemlerde altyapı yatırımlarının yapılması, piyasa ortamının oluşturulması ya da bölgesel dengesizliğin giderilmesi için ağırlıklı olarak ekonomide olmakla, kamu iktisadi teşebbüsleri olarak bilinen kuruluşlar kurarak özel kesime destek vermektedir. Yanıt A'dır. A. Tekel piyasası oluşturma isteği. 23. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından birinci plan dönemine kadarki ekonomik gelişmelerden biri değildir? A. İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle toplam ve cari harcamalar artmış, güvenlik harcamaları olağanüstü boyutta yükselmiştir. B. Ülkenin üretim kapasitesinin yükselmesi için tarım alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. C. Bu dönemde eğitime büyük önem verilmiştir. D. Altyapı yatırımları da ekonomik kalkınmaya hız verecek şekilde gerçekleşmemiştir. E. Ekonomik kalkınma ekonomik büyümenin üstünde seyretmiştir. Çözüm: bu süreçte maliye politikası ile ekonomik kalkınma politikaları zayıflatılmış olduğu gibi, özel çabalar da bu yöne gereği şekilde yönelmediği için ekonomik kalkınma ekonomik büyümenin gerisinde kalmıştır. Yanıt E'dir. E, ekonomik kalkınma ekonomik büyümenin üstünde seyretmiştir. 24. Üretilen milli gelirden kamusal maaşlara tahsis edilen fonlara ne ad verilir? A. Sosyal gelir oranı, B. Tasarruf oranı, C. Marjinal tasarruf oranı, D. Sosyal fayda maliyeti, E. Sosyal tüketim oranı. Çözüm: sosyal tasarruf kavramından üretilen milli gelirden kamusal amaçlara tahsis edilen fonlar anlaşılmaktadır. Kamusal hizmetler için ayrılan fonlar tümüyle kamusal tasarrufa ve yatırıma gitmez. Kamu harcamalarının bir bölümü cari harcama olarak bilinen hizmetlerin görülmesi için zorunlu olan tahdidi harcamalara tahsis edilir. Yanıt B'dir. B. Sosyal tasarruf oranı. 25. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükünün dolaylı vergilere kaydırılmasının sonuçlarından biri değildir? A. Sermaye üzerindeki kamusal hizmetlerin yükü hafifler. B. Sermaye dışı kesimde bireysel yük ağırlaşır. C. Kalkınma harcamaları optimal düzeyin altında kalır. D. Toplumsal gelişme hizmetlerinin toplumsal dağılımında adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. E. İnsani gelişme harcamaları ağırlıklı olarak düşük gelirli kesim tarafından yapılmaktadır. Çözüm: vergi yükünün nispi olarak dolaylı vergilere kaydırılması, başlıca birçok nedenden ayrı olarak sermaye üzerindeki kamusal hizmetlerin yükünü hafifletirken sermaye dışı kesimde bireysel yükleri ağırlaştırmaktadır. Kalkınma harcamaları optimal düzeyin altında kalmakta, diğer tarafında insani gelişme harcamalarının ağırlıklı olarak yüksek gelirli kesim tarafından yapılıyor olmasına bağlı olarak toplumsal gelişme hizmetlerinin toplumsal dağılımında adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. Yanıt E'dir. E. İnsani gelişme harcamaları ağırlıklı olarak düşük gelirli kesim tarafından yapılmaktadır. 26. Aşağıdakilerden hangisi 1980'den sonra uygulanan istikrar politikasının bir özelliği değildir? A. Vergi gelirleri içinde dolaysız vergilerin oranının arttırılması. B. Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin oranının arttırılması. C. Liberal yapıya geçiş. D. Vergi yükünün sabit gelirliler üzerine kaydırılması. E. İhracatı arttıracak uygulamalar yapılması. Çözüm: ülkemizde iç talebin azaltılması için vergi sistemi radikal değişikliğe uğratılarak o döneme kadar uygulamada olan gider vergisi, katma değer vergisi ile ikame edilmiş, sistem içinde dolaylı vergilerin ağırlığı artırılmış ve kamusal yük sermaye üzerinden topluma kaydırılmaya çalışılmıştır. Yanıt A'dır. A. Vergi gelirleri içinde dolaysız vergilerin oranının arttırılması. 27. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 2001 yılında uygulanmaya konulan güçlü ekonomiye geçiş programının hedeflerinden biri değildir? A. Faizlerin arttırılması. B. Devletin borçlanma ihtiyacının azaltılması. C. Borç stokunun çevrilebilirliğinin sağlanması. D. Enflasyonun düşürülmesi. E. Sürdürülebilir bir büyüme sağlanması. Çözüm: yaşanan mali krizler sonucunda Nisan 2001 yılında uygulanmaya konulan güçlü ekonomiye geçiş programının önceliği enflasyonun düşürülmesidir. Programda ekonomide önce istikrarlı bir ekonomik ortamın sağlanması, daha sonra kalıcı ve sürdürülebilir bir büyümeye geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu program devletin borçlanma ihtiyacını düşürmeyi, faizlerin ve borçlanma ihtiyacının düşürülmesi ile borç stoğunun çevrilebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir. Yanıt A'dır. A. Faizlerin arttırılması. 28. 2011 yılı itibariyle Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Türkiye ekonomik büyüklük olarak 16. sıradadır. B. Türkiye ekonomisi kişi başına gelir ölçütüyle 52. sıradadır. C. Türkiye ekonomisi G8 ülkeleri içindedir. D. Türkiye doğumda ortalama yaşam ölçütüyle 84. sıradadır. E. Türkiye ortalama okullaşma yılı ölçütüyle 112. sıradadır. Türkiye çözüm. Türkiye ekonomisi 2011 yılı itibariyle ekonomik büyüklük olarak 16. sırada bulunurken, kişi başına gelir ölçütüyle 52. sırada, beklenen okullaşma yılı ölçütüyle 96. sırada, ortalama okullaşma yılı ölçütüyle 112. sırada ve doğumda ortalama yaşam ölçütüyle 84. sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye ekonomik yapı itibariyle G20 ülkelerinden biridir. Yanıt C'dir. C. Türkiye ekonomisi G8 ülkeleri içindedir. 29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ekonomik yapısını etkileyen olaylardan biri değildir? A. 1929 krizi. B. İkinci Dünya Savaşı. C. Kıbrıs sorunu. D. Sanayi devrimi. E. 1970 petrol krizi. Çözüm: Büyük Buhran, İkinci Dünya Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve sonucunda Türkiye'ye uygulanan ambargo, petrol krizi Türkiye ekonomisini etkileyen içsel ve küresel olaylardır. Yanıt D'dir. D. Sanayi devrimi. 30. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İlk dönemlerde kıt imkanlara karşın kalkınma yönünde ciddi hamleler yapılmıştır. B. 1930'lardaki devletçilik uygulamaları ile sanayi yapısının omurgası oluşturulmuştur. C. 1980 sonrası uygulanan politikaların temelini ithal ikame politikası oluşturmaktadır. D. 1980 sonrası kalkınma politikaları yerini istikrar ve büyüme politikalarına bırakmıştır. E. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde büyüme ile kalkınma at başı giderken son dönemlere doğru ekonomik büyüme kalkınmanın önüne geçmiştir. Çözüm: 1980 politikalarının çatısı ilk piyasanın baskılanarak dış talebin öne çıkarılması, böylece ihracatın arttırılması, sıcak para işlemlerinin başlatılması ve sürdürülmesi, toplumsal yapının adaletsizliğe yönelmesi şeklinde olmuştur. Yanıt C'dir. C. 1980 sonrası uygulanan politikaların temelini ithal ikame politikası oluşturulmaktadır. 31. Aşağıdaki özelliklerden hangisi 1963-1967 birinci 5 yıllık kalkınma planı dönemine ait değildir? A. Harrod-Domar büyüme modeline dayanması. B. Dış kaynağa başvurulması. C. İç piyasada rekabetçi ortam yaratılarak güçlü üretici firmaların oluşturulması. D. İthal ikameci politikalar izlenmesi. E. Korunmacı politika izlenmesi. Çözüm: Bu planlama sonucu dışa kapalı korunmacı politika uygulamalarında iç piyasada etkin rekabetçi ortam yaratılmayıp güçlü üretici firmaların oluşumu engellenmiştir. Yanıt C'dir. C. İç piyasada rekabetçi ortam yaratılarak güçlü üretici firmaların oluşması. 32. İnsani gelişme göstergesi ile ekonomik büyüme hangi ölçütte kesişir? A. Yaşam beklentisi. B. Okuryazarlık. C. Bilgi düzeyi. D. Fert başına gelir. E. Bebek ölüm yaşı. Çözüm: İnsani gelişme göstergesi ekonomik büyüme ile ABD dolarıyla hesaplanan kişi başına gelir ölçütüyle kesişir. Yanıt D'dir. D. Fert başına gelir. 33. 5 yıllık planlar nasıl bir ekonomik denge öngörmüştür? A. Tarım ve sanayi arasında dengeli kalkınma. B. Tarıma dayalı kalkınma. C. Sanayiye dayalı kalkınma. D. Dış ticarete açık kalkınma. E. Dış rekabete yönelik dengeli kalkınma. Çözüm: Planlamada sanayi sektörünün geliştirilmesi ön plana çıkarılmakla birlikte tarım ve sanayi arasında dengeli kalkınma fikri benimsenmiştir. Yanıt A'dır. A. Tarım ve sanayi arasında dengeli kalkınma. 34. Planlama dönemlerinde iç tasarruf yetersizliği nasıl giderildi? A. Kamu iktisadi teşebbüslerinden aktarım yapılarak. B. Sıcak para operasyonu ile. C. Hazine yardımı ile. D. Merkez Bankası kaynaklarından. E. Dış tasarrufa başvurularak. Çözüm: Plana göre yıllık %7 oranında büyümenin sağlanabilmesi için milli gelirden tasarruf edilerek yatırıma yönlendirilmesi gereken miktarın %18,4 olması gerekiyordu. Döneme göre oldukça yüksek olan bu tasarruf oranı dış kaynağa başvurularak sağlanma yoluna gidildi. Yanıt E'dir. E. Dış tasarrufa başvurularak. 35. 1980 istikrar politikasının belirleyici özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. İthal ikameci sanayi politikası. B. İhracata dayalı büyüme politikası. C. Maliye politikasına dayalı istikrar politikası. D. Enflasyon hedeflemesi. E. Döviz kuruna dayalı istikrar politikası. Çözüm: 1980 sonrası uygulanan ekonomi politikası geçmiş dönemkilerden hayli farklı olarak ihracata yönelik liberal ve monetarist politikalar benimsenmiştir. Yanıt B'dir. B. İhracata dayalı büyüme politikası. 36. Yukarıdaki ülkelerden hangisi veya hangileri için ekonomik büyüme kavramı kullanılır? 1. ABD. 2. Türkiye. 3. Hindistan. 4. Avrupa Birliği ülkeleri. A. Yalnız 1. B. 1-2. C. 1-4. D. 1-2-3. E. 1-2-3-4. Çözüm: ABD, Avrupa Birliği ve Japonya gibi gelişmiş ekonomiler için ekonomik büyüme kavramı, buna karşın Türkiye, Mısır, Azerbaycan gibi ülkeler için ekonomik kalkınma kavramı kullanılır. Yanıt C'dir. C. 1-4. 37. Aşağıdakilerden hangisi insani gelişme göstergesi bileşenlerinden biri değildir? A. Ortalama yaşam süresi. B. Okur yazar oranı. C. Kişi başına düşen gelir. D. Yaşam kalitesi göstergesi. E. Reel büyüme oranı. Çözüm: İnsani gelişme göstergesi, ülkelerde izlenen yaşam uzunluğu, okur yazar oranı ve yaşam kalitesi göstergelerini içeren bir ölçümdür. Yanıt E'dir. E. Reel büyüme oranı. 38. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan biridir? A. Aşar vergisi kaldırıldı. B. Devletçi politikalar benimsendi. C. Türkiye toprak ağlarına bir takım kısıtlamalar getirildi. D. Batılı ülkelerle ilişkiler kesildi. E. Teşvik-i sanayi mukavvatında bir takım değişiklikler yapıldı. Çözüm: aşar vergisinin kaldırılması İzmir İktisat Kongresi'nin kararlarından biridir. Yanıt A'dır. A. Aşar vergisi kaldırıldı. 39. 1923-1929 yılları arası milli gelirdeki artış yüzde kaçtır? A. %6.6, B. %7, C. %8, D. %10.9, E. %12. Çözüm: Cumhuriyet'in kurulmasından 1929 yılına kadarki sürede milli gelir %10.9 oranında büyümüştür. Yanıt D'dir. D. %10.9. 40. Aşağıdaki sanayi alanlarından hangisi 1934 yılındaki 1. sanayi planında üzerine yoğunlaşılan alanlardan biri değildir? A. Bor sanayisi. B. Mensukat sanayi. C. Maden sanayi. D. Selüloz sanayi. E. Seramik sanayi. Çözüm: 1. sanayi planında mensukat sanayi, maden sanayi, selüloz sanayi, seramik sanayi, kimya sanayi olmak üzere 5 alan üzerinde yoğunlaşılmıştır. Yanıt A'dır. A. Bor sanayi. 41. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik politikasının başarısız olma nedenlerinden biridir? A. 1. Dünya Savaşı. B. İzmir İktisat Kongresi. C. Aşar'ın kaldırılması. D. Batılı ülkelere güvence verilmesi. E. 1929 krizi. Çözüm: devletçilik uygulamasının yürürlükte olduğu dönemde büyüme oranının nispi olarak düşük olmasının nedenleri 1929 ekonomik buhranı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı ve 2. Dünya Savaşı sonucu uygulanan savaş ekonomisidir. Yanıt E'dir. E. 1929 krizi. 42. Planlama dönemleri içerisinde hedef büyüme oranı ile gerçekleşen büyüme oranları göz önüne alındığında en başarılı planlama dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. plan dönemi. B. 2. plan dönemi. C. 3. plan dönemi. D. 4. plan dönemi. E. 5. plan dönemi. Çözüm: 1963-1967 yıllarını kapsayan 1. plan döneminde hedeflenen %7'lik büyümeyken %6.6'sı gerçekleşmiş ve en başarılı plan dönemi olmuştur. Yanıt A'dır. A. 1. plan dönemi. 43. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programının uygulanmasını zorunlu hale getiren sebeplerden biridir? A. Cari açığın artması. B. Reel faizlerdeki yükselme. C. Enflasyondaki artış. D. Ekonomide görülen büyüme. E. Dış fazların oluşması. Çözüm: 1990'lı yılların sonuna doğru yaşanan krizler enflasyonu yüksek oranda arttırmıştır. Yanıt C'dir. C. Enflasyondaki artış. 44. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programının kapsadığı ilkelerden biridir? A. Dış kredilerin ve IMF yardımlarının ithalatta kullanılması. B. Faiz dışı eksik oluşturmak. C. Transfer harcamalarındaki artışın arttırılması. D. Ücretlere genel zam. E. Özelleştirmelerle yaratılacak fonların faiz ve borç ana para ödemesinde kullanılması. Çözüm: güçlü ekonomiye geçiş programının kapsadığı dört temel ilkeden birisi de özelleştirme sonucu elde edilen fonların borç ve bu borçların faizinde kullanılmasıdır. Yanıt E'dir. E. Özelleştirmelerle yaratılacak fonların faiz ve borç ana para ödemesinde kullanılması. 45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ekonomisini etkileyen olaylardan biridir? A. Birinci Dünya Savaşı, B. Asya Krizi, C. Sanayi Devrimi, D. Fransız İhtilali, E. Kıbrıs Sorunu. Çözüm: Kıbrıs Barış Harekatı sonucu ABD'nin uyguladığı ambargo ile birlikte Türkiye ekonomisi göstergeleri olumsuz etkilenmiştir. Yanıt E'dir. E. Kıbrıs Sorunu. 7. ayrımın sonu, sayfa 64.